Ayrım 22.
Ama daha saat erkendi. Üstelik ter koktuğumu fark ettim. Çok sıcak bir gündü. Bu yüzden duş yapıp gömlek değiştirmek üzere otele döndüğümde mektubunu buldum. Şişede biraz cin var. Daha sonra nerede olacağını bilmediğim için şimdi burada oturup gelen evlerin açılacağı saate, 6'ya kadar elimden geldiğince seni yanıtlamaya çalışacağım. Senin bana sorduğun soruları sevgili Claire, ben de kendime soruyorum. Her şeyden önce şimdiye kadarki gerilimleri birleştirmesini, çözmesini, bağdaştırmasını istediğim 3. cildi yazmaya koyulmadan önce bunları biraz daha açıklığa kavuşturmalıyım. Galiba onun olumlama sesi vermesini istiyorum. Felsefedeki ya da dindeki anlamıyla değil, bir kucaklamanın yayını, sevgililerin anlaşma dillerinin sözsüzlüğünü taşısın istiyorum. İçinde yaşadığımız dünyanın acımsal bir yasa olarak tanımlanamayacak kadar basit, söz gelişi bir sevgi olayını, hayvanla bitki, yağmurla toprak, tohumla ağaç, insanla Tanrı arasındaki ilişkinin temelinde yatan yalın sevgi olayını kavramak kadar kolay. Bir şeye dayandığı duygusunu yansıtsın istiyorum. Kırılgan, sorgulamacı insan zihninin, insan bilincinin, vicdanının kolayca koparabileceği kadar ince bir ilişki bu. Kuşkusuz, bilinç sözcüğünü kendi hukuku, kendi kapsamı içinde Fransızcadaki anlamıyla kullanıyorum. Kendi yapıtımı bir beşik gibi düşünmek isterdim. Felsefeyi içine yatırıp baş parmağı ağzında uyutabilmeli. Ne dersin buna? Dünyada en çok gereksindiğimiz şey bu olmasa da, dünyadaki en yalın sürecin durumunu dile getiren şey bu. Bir süre sessizce dur. Bu sevgi olayını anladığını duyumsayacaksın. Güçten ya da görkemden söz etmiyorum. İnsanın yalnızca kırbaç altında eğildiğini düşünen, Yahudi kafasının bayağılı olan acımadan da değil. Hayır, çünkü benim sözünü ettiğim sevgi tam anlamıyla acımasızdır. Bizde, dendiği gibi, kendisine karşı bir yasa. Kuşkusuz söze döküldüğü zaman, doğrunun yersiz yurtsuz kaldığı unutulmamalı. Yine de bu son kitapta basit bir yasanın sınırları içinde insan için umut, fırsat bulunduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca insanoğlunun kendisine gerekli bilgiyi akıl yoluyla değil, yalnızca dikkat yoluyla yavaş yavaş edindiğini görür gibiyim. Bu bilgi onun bir gün sınırsız neşenin doğru anlatımı olan böyle bir düşünceye göre yaşamasını sağlayabilir. Neşe başka nasıl olabilir? Biz sanatçıların aradığı bu yeni yaratık yaşayacak diyemeyeceğim. Daha çok zaman gibi salt geçip gidecek. Allah kahretsin, bunları bulabilmek, bilebilmek çok zor. Belki de anahtarı kahkahada, gülmece ustası Tanrı'nın elindedir. Eninde sonunda saygısızlıklarıyla yürek huzurunu bozanlar, Rüstin gibi ciddi insanlar. Dur, kendime günlük cin payımı doldurayım. Bence güzellik gibi, doğruluk gibi, bu yeğeninden uzun, koca koca sözcüklerden kaçınmamız gerek. Ne dersin? İş yaşamaya geldiğinde bu kadar aptal, kafasız davranan bizler, evren üzerine konuşurken aslan kesiliyoruz. Suflamandus erat. Senin gibi benim de birbiriyle ilintili iki sorunum var. Sanatım, yaşamım. Biraz kararsız, biraz hırpani bir yaşamım var. Ama sanatımda olmak istediğim gibi görünmemi engelleyecek hiçbir şey yok. Çevremde ölüp giden yaşamlara kararlılık, uyum getirebilecek biri olabilirim. Sanatımda, evet, sanatın aracılığıyla, deri değiştiren bir yılan gibi, hiçbir önemi olmayan yapıtımı üstümden çıkarıp atarak kendimi gerçekleştirmek istiyorum. Belki de yazarların gizliden gizliye, kendilerinin değil, yapıtlarının beğenilmesini istemelerinin nedeni budur. Budur mu dersin? Ama bu, yeni bir kadın türünün varlığını da kabul ediyor. Nerede o kadın? İşte sevgili Claire, bunlar senin her şeyi bilen dostun, klasik kafalı, romantik yürekli Ludwig Persevard'ın zihnini karıştıran şeylerden bazıları. Uf, geç olmuş. Lambadaki gaz tükenmek üzere. Bu gecelik mektubu burada kesmeli. Belki yarın. Alışverişten sonra canım isterse biraz daha yazarım. İstemezse yazmam. Bilge dostum, ah keşke konuşabilseydik, ne iyi olurdu. İçinde kullanılmadan duran bir sürü tamamlanmış konuşma var. Yalnız yaşayan insanların belki de gerçekten eksikliğini duydukları tek şey bu. Düşüncelerini kendi düşüncelerinin yanına koyup uyup uymadıklarına bakabileceğin bir dostun arabuluculuğu. Yalnız insanlar salça oluyorlar. Olmak zorundalar. Şeylerin doğası uyarınca yargıları da öyle. Ex cathedra. Yetkili. Belki de yapıt açısından bu pek iyi bir şey değil. Ama hiç değilse bu noktada birbirimize çok uygun düşüyoruz. Sen Descartes'in sobası gibi bir tür eğretileme olan, öyle değil mi? Kendi adanda, ben dağların arasındaki peri masalı kulübemde. Geçen hafta ağaçların arasından bir adam çıka geldi, bir ressam. Yüreğim olağandüşü bir hızla çarpmaya başladı. Birden kendimde aşık olma eğilimi sezinledim. Galiba şöyle düşünüyordum. Dünyanın böylesine uzak bir köşesine gider de orada bir adama rastlarsan, o adam senin yalnızlığını paylaşmaya yazgılı, senin bencil olmayan özleminin görünmez gücüyle buraya çekilmiş, özellikle sana gönderilmiş bir kişi değil de nedir? Sürekli sevinme isteğiyle kıvranan insan, yüreğinin kendine oynadığı tehlikeli, yanıltıcı oyunlar. Baltazar bir keresinde denetimi deney tarzında basit bir eylemle insanları aşık edebileceğini ileri sürmüştü. Yani birbirini hiç tanımayan iki insana ötekinin kendisini tanımayı çok istediğini, onun gibi çekici birini hiç görmediğini falan söyleyerek. Dediğine göre bu onları birbirine aşık etmenin en şaşmaz yoluymuş. Kesinlikle sonuç veriyormuş. Ne dersin buna? Her neyse, benim kendi korkularım beni gerçekten yakışıklı, üstelik oldukça zeki, hiç değilse bir yazlık, bir sevgili olarak işime yarayabileceğini sandığım gence aşık olmaktan kurtardı. Ama resimlerini gördüğüm zaman ruhum bir kez daha katılaştı, güçlendi, ondan koptu. Sanki avuç içini ya da yüzünü okurmuş gibi resimlerinden bütün kişiliğini okudum. Onda güçsüzlük gördüm, yürek yoksulluğu, kötülük yapma eğilimi gördüm. Bunun üzerine hemen oracıkta oğlanı sepetledim. Zavallı çocuk durmadan, ne oldu? Sizi kıracak bir şey mi yaptım? Bir şey mi dedim? Diye sorup duruyordu. Ona ne söyleyebilirdim? Beni kıracak şeyi yaşa tüket. Onun resmini yap demekten başka. Ama böyle yaparsa içindeki o şeyin bilincine varacaktı. Bunu kabul etmiş oluyordum. Kulübüme dönüp gerçek bir iç rahatlamasıyla kapımı kilitledim. Gece yarısı gelip kapıya dayandı. Git diye bağırdım. Sözümü dinledi. Bu sabah onu otobüsle ayrılırken gördüm. Güle güle demek için bile el sallamadım. Yiyecek bir şeyler almak için kasabaya giderken baktım orman yolunda neşeyle ıslık çalıyorum. Bu kadarla kalsa iyi. Neredeyse keyiften oynuyorum. İnsanın kalleş yüreğini alt etmesi kadar güzel bir şey yok. Sonra eve döndüm. Daha kapıdan içeri adımımı atar atmaz fırçayı kapıp neredeyse bir aydır beni engelleyen resmi yapmaya başladım. Bütün tıkanıklıklar aşılmış, bütün ilişkiler kurulmuştu. O gizemli engel kalkıvermişti. Bunda ressam dostumun, onunla girişemediğim aşk serüveninin payı olmadığını kim söyleyebilir? Bu satırları sana yazarken hala bir türkü mırıldanıyorum. Daha sonra mektubunu bir kez daha okuyunca merak ettim. Persevardi'nin ölümü konusunda neden öyle davranıyorsun? Anlayamıyorum. Çünkü senin yaptığında bir bakıma bayağı bir şey buluyorum. Yani demek istediğim şu. Onun ölümü konusunda sen ya da ben apaçık yargıda bulunmak yetkisini kendimizde bulabilir miyiz? Tek söyleyebileceğimiz şey sanatının engel tanımadığıdır. Çünkü gerisi bence onun kendi özel sorunudur. Bu konularda onun özel yaşamına yalnızca saygı göstermekle kalmayıp katı yüreklilere karşı kendini savunmasına da yardım etmeliyiz. Onlar ne de olsa onun kendi gizleridir. Çünkü biz onda yalnızca sanatçıların kendilerini gizlemek için taktıkları insan maskesini görüyorduk. Kitabının ikinci cildinde tartışmalı son yemek duvar resmini yapan kişi olduğu anlaşılan kurtuluşsuz köslü düşkünü roman kişisi yaşlı parda olduğu gibi. Anımsıyor musun? İşte Persevardin'de aynı öyle. Gündelik yaşamının gizini kendisiyle birlikte mezara götürdü. Bize şaşırtıcı kitaplarıyla kafamızı karıştıran mezar yazısını bıraktı. Doğudan gelen çaresiz konuk yatıyor burada. Hayır. Bir sanatçının ölümüne saldırılamaz. İnsan ancak gülümseyip başını eğebilir. Sukabe'ye gelince söylediklerinde haklısın. Baltazar bana emniyet müdürlüğünün o korkunç merdivenlerinden düşüp öldüğünü yazdığı zaman beynimden vurulmuşa döndüm. Evet, papağanı bendeydi. Bu arada yaşlı adamın ruhu uzun süre papağanının yakasını bırakmadı. Papağan her sabah şaşmaz bir bağlılıkla Tasavvu, Petit Bonin'den anımsıyor musun? Küçük bir bölüm söyleyerek, hatta yaşlı adamın kemiklerinin yataktan çıkarkenki neşesiz çatırtısını bile yansılayarak onun uyanışının aynını yapıyordu. Ama sonra eskiyen bir plak gibi anısı yavaş yavaş silikleşti. Bunları daha seyrek yapmaya, sesi daha az güvenli çıkmaya başladı. Tıpkı ağır ağır överek tam bir suskunluğa gömülen Scooby'nin kendisine benziyordu. Bence galiba insan dostlarının, dünyanın gözünde böyle ölüyor. Eski bir dans eskisi gibi ya da bir vişne ağacının altında bir filozofla yapılmış unutulmaz bir konuşma gibi yavaş yavaş eskiyor. Suskunluğa geri dönüyor. Sonunda kuş iyice güçten düştü. Bir gün başını kanadının altına sokup öldü. Çok üzüldüm ama çok da sevindim. Biz yaşayanlar için sorun daha başka. Bir yürek üslubu oluşturmaya çalışırken zamanın dizginlerini nasıl kullanmalı? Bunun gibi bir şey. Ben yalnızca anlatmaya çalışıyorum. Güçsüz kişilerin yaptığı gibi zamanı zorlamamak. Çünkü bunun sonu kendi kendini incitme, büyük iç acısıdır. Ama dizginleri elimizde tutup ritmini istediğimiz gibi, işimize geldiği biçimde ayarlamak. Persevard'ın, "Tanrım, bize sanatçıların kararlılığını, ustalığını ver," derdi. Benim bunu ekleyecek tek sözüm yürekten bir amin olurdu. Ama sen de beni bildiğinden şaşmaz yaşlı bir cadaloz gibi düşünmeye başlayacaksın artık. Belki de öyleyim. Ne önemi var? Yeter ki insan tek bir düşünceyi olsun kendisine anlatabilsin. Zaman öylesine az. Avrupa'dan gelen haberler her gün biraz daha kötüleştikçe yaşadığımız günlerde sonbahar niteliği bulur oldum. Sanki önceden kesilmeyecek bir geleceğe kayar gibiyiz. Bu duygunun yanı sıra bir başka duygun daha var. Sanki kollarıma bağlı ipleri geriyorlar. İpleri gererek bir kez daha sahneye geri çekiyorlar. Bu sahne İskenderiye'den başka neresi olabilir? Belki de bambaşka bir kentle karşılaşırız. Bunca zamandır düşlerimizden çıkmayan kente hiç benzemeyen bir kentle. Ben böyle olmasını yeğlerdim. Çünkü eskisinin simgelediği her şey şu anda olduğumu sandığım kişi için. Ölü değilse bile anlamsız. Belki sen de aynı nedenle değiştin. Belki senin kitabın da değişti. Ya da belki herkesten çok senin bizleri, kenti yeniden görmen gerek. Biz kendi adımıza seni yeniden görmeye, yazılı yapıtın öteki yakasında yaşayan dostluğu yenilemeye çok gereksinme duyuyoruz. Kuşkusuz bir yazar için kendi roman kişilerinin yalnızca dostu olması olasılığı varsa, sanki kraliçeymiş gibi imparatorluk ağzıyla konuşarak biz diyorum. Ama bunu hem eski hem yeni Clea'yı amaçladığım için kullandığımı kestirebilirsin. Çünkü her ikisinin de gelecekte. Bu böylece birkaç satır daha sürdükten sonra sevgi sözleriyle bitiyor. Son veriler. Persevard'ın o biter diktumlarını, yani rastgele sözlerini bölük pörçük kaydeden Keats'ın Stenol'un notlarından bazıları. A. Benim düz yazılarımda alantalanlık olduğunu biliyorum. Ama o zaman şiir süremine ait düz yazılar da öyledir. Kişilere üç boyutluluk vermeyi amaçlayan bir şeydir bu. Olaylar ard arda dizilemez. Gerçek yaşamdaki gibi herkesin payına öbek öbek ayrılmışlardır. B. Nesinde biz Anglo-Saksonlarda bulunan zenginlik kaynaklarından hiçbiri yok. Bizim bütün kadınlarımız aslında birer hasta bakıcıdan başka bir şey değildir. Bir Anglo-Sakson kadınının bağlılığını ömür boyu güvence altına almak için bacaklarınızı belinizden kestirmeniz yeter. Bu bakımdan Lady Chatterley'deki simgeciliği hep yetersizlik bulmuşumdur. Clifford'ın hastalığından başka hiçbir şey karısının bağlılığını böylesine kesin bir biçimde kazanamazdı. Anglo-Saksonlar belki de öteki Avrupalılar kadar aşkla ilgilenmeyi bilmezler ama hasta olmayı çok iyi bilirler. Lafarge'un şu sözleri bir İngiliz olan Kate söylemesi çok simgeseldir. Un gard malade pour l'amour de l'art. Yani bir hasta bakıcı sanat aşkına. O hasta bakıcıyı sezinlemişti. C. Sanatın klasiği çağın acun bilimiyle isteyerek sınırdaş olandır. D. Deri zoruyla kabul ettirilen fizik ötesine ya da dine karşı çıkmak gerekir. Başka yol kalmayınca tabanca ucuyla bile olsa. Savaşacaksak değişiklik için savaşmalıyız. Tek biçim kılık bir yumurta yontusu kadar can sıkıcıdır. D. Da Capo'dan. Kumarcılarla aşıklar gerçekten kaybetmek için oynarlar. F. Yaşam gibi sanat da açık bir gizdir. G. Bilim insan aklının şiiridir. Şiir ise yürekteki duygulanımların bilimi. H. Doğru olgudan bağımsızdır. Yanlışının kanıtlanmasına hiç aldırmaz. Zaten ağza alınınca yoksunlaşır. İyi. Yaprakları kesilmemiş, Fransız baskısı kitaplara bayılıyorum. Bir bıçakla beni açmayacak kadar tembel bir okuyucu istemezdim. J. Bir şiir kitabından. Zaman, zaman gerektikçe ele alınıp ruhta erimesine izin verilecek bir kitap. K. Platon'u Aristo'ya karşı, Aristo'yu Platon'a karşı savunmalıyız. Çünkü onlar birbirlerinden koparlarsa biz yolumuzu şaşırırız. Onların her ikisini insan ruhunun çift biçimciliği yarattı. L. Orta çağın her biri bir kitaba değebilecek dünya, beden, şeytan tasarımına biz çağdaşlar zamanı ekledik. Dördüncü boyut. M. Yeni eleştiri aygıtı. Le Roman Biftek, Guignol ya da Kafart. N. Avrupa'daki gerçek yıkıntılar büyük adamlardır. O. Okuyucuyu kendi haline bırakmak gerektiğine inandım hep. İster batar, ister suyun yüzünde seker. P. Tanrı gülmece ustasıdırın üstüne yazılmış uzun bir eleştiri yazısını okurken, aman tanrım, sonunda beni ciddiye almaya başlıyorlar. Bu benim için taşınmayacak kadar ağır bir yük. Kahkahalarımı iki katına çıkartmalıyım. Q. Neden her zaman kitaplarımın başına Rasad'dan bir alıntı koyuyorum? Çünkü o saf usçuluğu tanıtlıyor. Descartes'ten bu yana Avrupa'da yaşadığımız tatlı us çağlarını. O son us çiçeği, Avrupa'ya özgü tutumun örneği. Dilerim Çince'ye çevrildiğini görmeye ömrüm yeter. Kitapları alkışlarla karşılanır. Su katılmamış mizah olarak okunurlardı. Ama zaten onun ruhunun neden olduğu alkış tufanından kulaklarımız patladı. R. Avrupa, mantığa uygun çıkarsamalarla var olduğunu kendi kendine kanıtlamaya çalışan mantıksal olgucu. S. Romanlardaki amaçlarım mı? İnsan tutkularını dürüstçe betimleyerek insansal değerleri sorgulamak. Hoş bir amaç. Belki de umutsuz. T. En katı yürekli eleştiricilerim insan derisinden abajur yaptığımı ileri sürüyorlar. Bu beni afallatıyor. Belki de Anglo-Sakson ruhunun derinliklerinde durmadan şunları fısıldayan küçük bir ses hala var. Bu yeterince dürüst mü? Kitaplarım hiçbir zaman bu sınavı geçmiş görünmüyor. Scobie'nin sık sık kullandığı deyimler. Scobie'nin antika konuşmalarından not edilmiş deyimler. Bir takım sözcüklerin kullanılış biçimi. Canlı, öfkeli anlamında. Örneğin, bu kadar canlı olmamıyorum. Meylak rengi, aptal anlamında. Örneğin falan filan olunca atam düpedüz meylak rengine girdi. Maytaba alma, aldatmak anlamında. Örneğin beni maytaba alma canım. Merasim, kılık üniforma anlamında. Örneğin hepimiz giyeriz, polis merasimidir. Kerihleşmek, çok sevinmek anlamında. Örneğin Toby haberi duyunca çok kerihleşti. Mikroplu, berbat anlamında. Örneğin bugün hava amma mikroplu. Safran Valgen, erkek yenilevi anlamında. Örneğin, onu Safran Valgen'de yakalamışlar dostum. Her yanı reçel kaplıymış. Kukumav, erkek orospu anlamında. Örneğin, Buzgi, koca horsamda tek bir kukumav olmadığını söylüyor. İlanla aranıyormuş. Çalışma notları. Clea, Pygmalion'dan bu yana kaç aşık, Amelie'nin yaptığı gibi sevgilisine etten bir yüz oyuntulamayı başarmıştır diye soruyor. İçlerinden birisini seçsin diye hiç usanmadan çizilmiş bir yığın burun. Ta Nefertiti'ninkinden Kleopatra'nınkine kadar. Karanlık bir odada kişisel yorumlar. Ay ışığıyla aydınlanmış odanın anısı Nauruz'un bilincinin gerisinde hep yaşardı. Aynanın karşısında tekerlekli iskemlesinde oturmuş tabancasıyla aynaya nişan alırken hep aynı tümceyi yineleyen babası. Walter'ın sonunda tasarlama ve eyleme geçme özgürlüğünün olduğu yanılgısına kapıldı. Bir diplomatın geleceğini etkileyecek önemli bir yanılgı. Nesin? Kederli bir sesle. Nedeni çok karışık. Biliyor musun? Onunla. Yani Yahudi bir kadınla evlendiğimden beri bütün çekingenlikleri geçti. Benden kuşkulanmayı bıraktılar. Tek neden buydu demek istemiyorum. Aşk olağanüstü gösterişli bir çiçek. Ama gerçekten sınıflandırılması olanaksız. Bir ucu gizemciliğe, bir ucu düpedüz doymazlığa dayanıyor, dedi. Bu bana şimdi ne zamandır anlayamadığım bir şeyi açıkladı. Yani ölümünden sonra Da Capo'nun dev kitaplarının tek tek İzmir'e taşınışını. Paketleme, postalama işlerini Baltazar yapmıştı. Kitabın sonu. 27 Ağustos 1999.